Geçenlerde Reels'te böyle takılıyorum, kaydırıyorum. Biliyorsun ona girince insan belinin ağrıdığını anlayarak uzun bir saat geçtiğini anlayabiliyorsun. Karşıma bir video çıktı, bir istatistik. Ya o kadar böyle insanın böyle moral dünyasını bozan, ya bu niye karşıma çıktı, nereden karşıma çıktı dedirtecek bir şey. Neden moralimi bozduğunu da birazdan anlayacaksınız. Arkadaşlar bu istatistik neyi gösteriyor biliyor musunuz? İnsanın yaşlara göre vaktini kiminle geçirdiğini gösteriyor. İşte ailenle 15 yaşında ne kadar takılıyorsun, 60 yaşında ne kadar gibi. Birinci bölüm bu. İş arkadaşlarınla ne kadar vakit geçiriyorsun? 15 yaşındasın, iş arkadaşın yok. Ne oldu? İşe girdin, 24 yaşında iş arkadaşlarınla günde 3 saat vakit geçiriyorsun. Güzel güzel gidiyorsun, hop emeklilik geldi. İş arkadaşlarından ayrılmaya başlıyorsun. Hayat biraz yalnızlaşmaya başlıyor. Ve artık 72 yaşından sonra hayatında iş arkadaşı diye bir şey kalmıyor. İkinci istatistik partneriyle, yani insanın hayat arkadaşıyla nasıl vakit geçirdiği. 15 yaşında evli değilsin. Daha sonra büyüyorsun. 24-25 yaşlarında evlendin. Hayat arkadaşınla çok vakit geçirmeye başlıyorsun. Bak dolu dolu. Sonra şurada bir yükseliyor. Neden yükseliyor sizce? Emekli oldum ve artık eşinle birlikte yaşıyorsun, çocukları evlendirdin. Çok vakit geçirmeye başlıyorsun 69 yaşında. Eşin var, sen varsın, başkaları çok yok hayatında. Devam ediyor. Sonra şurada ciddi bir düşüş var. Bu da muhtemelen eşini kaybediyorsun ve hayat yalnızlaşıyor. İşin o kısmı çok acı. Yani bilmiyorum yaşlılardan hiç bunu dinlediniz mi? Yani diyor ki birçok yaşlı, yani 70 yaşındayım işte işimi kaybettim. Yani artık ben niye yaşıyorum ki? Hayatımın bir anlamı kalmamış gibi düşünsene. 40 sene aynı evde yaşayıp bütün acıları paylaştığın eşin vefat ediyor. Kalıyorsun böyle bir evde. Tek başına yaşıyorsun. Ne yemek yediğin, karşısında durup gözlerine baktığın, hayatı paylaştığın birisi var. Tabii çocukların olabilir ama bir eş gibi olmuyor. Yani hayatın sonuna doğru bir acılaşma var. Ailesiyle insanın ne kadar vakit geçirdiği. Aile derken burada anne babayı kastetmişler. Anne babanla birlikte 15 yaşındayken full berabersin, vakit geçiriyorsun. Sonra 18 oldun, 21 oldu, 24 oldu, evlenmeye başladı. 33-39 derken artık anne baba hayatında var. Ama günde bir saatten az görüştüğün birisi olarak hayatının sonuna kadar devam ediyor. Arkadaşlarımıza ne zaman vakit geçiririz en çok? 15-18'de mi? Bir sürü arkadaşın vardır, yazışırsın, bir araya gelirsin, toplanırsın, bir yerlere gidersin. Bak burada 18'de pik yapmış. Sonra arkadaşlarla takılma yine devam ediyor gayet yoğun bir şekilde. Evlendin, çocuğun oldu, hop şu anda arkadaşlarla görüşme azalmaya başladı. 85 yaşına kadar da böyle az bir şekilde devam ediyor. Çocuklarınla nasıl vakit geçirdiğin ne kadar çok? 15 yaşında çocuğun yok tabii, büyüyorsun, çocuğun oluyor ve çocuğun hayatında çok yer kaplıyor. Dolu dolu vakit geçiriyorsun. Sonra ne oldu? 42 yaşına geldin. Çocuğunu evlendirdin. Evin içinden çıktı gitti. Ne oldu? Vakit geçiriyor musun yine? Evet geçiriyorsun. Şimdi ne oldu? Ya çocuğum şu anda çocuk sahibi olduğu için biraz onun derdine düştü derken insanın kendi çoluğuyla çocuğuyla görüşmesi bile görüyorsunuz bir saat gibi bir zaman dilimine iniyor. Bu beni işte perişan eden istatistik bu kardeşler. İnsanın yalnız geçirdiği vakitler. 15 yaşındasın. Hiç yalnız vakit geçirmiyorsun. 18 yaşındasın. Yine hala etrafında çok insan var. Yalnızlık istatistiğin hala çok düşük. 21 oldun. Etrafın dolu dolu. Arkadaşlarım var. Gidelim. Hadi şunu yapalım. Hadi denize gidelim. Böyle dolu dolu bir hayat geçiyor. Etrafında telefon rehberinde bir sürü insan var. Yani WhatsApp'ta mesajlar, aramalar. Yoğun bir insansın. Sonra yaş 36 oldu. Yalnızlığın yavaş yavaş artmaya başladı. 45 oldu. Artık 18 gibi şey değilsin, dolu dolu değilsin. Artık biraz yalnızlaştın. Telefonlar biraz azaldı derken 66, 69, 72, 78 derken hayat yapayalnız bir hal alıyor. Yani düşünsene abi, böyle bir şey insan olduğunu hayal edebiliyor musun? 70 yaşındasın. Abi telefon çalmıyor ya. Beli bükülmüş bir ihtiyarsın. Evin içinde duruyorsun. Belki evin içinde bir sen varsın. Herkes gitmiş yapayalnız. Deden vefat etmiş. Anneanne yok. Canın kadar sevdiğin annen, sana sahip çıkan annen yok. Baban yok bu dünyada. Dayılar, teyzeler, amcalar gitmiş. Niye? Sen 75 yaşındasın. Onlar hayatta olabilir mi? Başka? Arkadaşlarından da birçoğu vefat etmiş. Vefat etmeyenlerin de kendi torunları, kendi çocukları. Senin çocuklarının kendi derdi var. Kendi çocukları ilgileniyorlar. Ya şu telefona Turkcell, Vodafone dışında bir mesaj gelsin diyorsun. Ya hani o WhatsApp'ın çın diye bir sesi var ya, belki de ya uf yeter ya sessizi al artık bıktın dediğin o çın sesi çıksın diye can attığımız bir yaşlılık yaşayacağız. Hayat gerçekten belli bir yaştan sonra Çok ya bana çok koyuyor ya, düşünsene. Ya ben 75 yaşındayım. Hayat durmuş, telefon çalmıyor. Gelen giden yok. Misafire gelen çok nadir. İnsanlarla konuştuğum, gençlerle irtibata geçmek istediğim zaman benim muhabbetimi sıkıcı buluyorlar. Ya tamam dede ya falan, böyle mecburiyetten arıyorlar belki. Ya ben nasıl öyle bir hayata gireceğim ya, bilmiyorum. Siz kendiniz hayal edebiliyor musunuz arkadaşlar? 75 yaşında beli bükülmüş, evde duran, ilaçlarla vakit geçiren, hastaneye giden gelen. En kötüsü de yalnızlık ya. Hiç aranmamak, hiç sorulmamak. Perişan etti, böyle kalbim bin parça oldu. Farklı bir ruh haline girdim. Sonra bir sureyi düşündüm. Asr suresini düşündüm. Çocuklar, var mı Asr suresini bilen? Oku bakalım.
Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
Evet, hepimizin bildiği bir sure değil mi? 3 ayet var. 14 tane de kelime var. Bu kısa surenin ne kadar derin ve anlamlı olduğuna gireceğiz bugün arkadaşlar. İmam-ı Şafii radıyallahu anh diyor ki Asr suresiyle alakalı, eğer Kur'an'da yalnız Asr suresi olsaydı, dünya ve ahiret mutluluğunu temin eden yolları göstermeye yetecekti. Yani neyi gösteriyormuş bize bu sure? Dünyada bir insan nasıl mutlu olur, ahirette bir insan nasıl mutlu olur, bize bunun tarifini yapıyor. Ne diyor bir hatırlayalım, mealini okuyayım size. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Hüsran ne demek? Kaybetmek demek hüsran. Kârın tam tersi demek. Başka, umduğun ve beklediğin bir şeyi elde edememek, bundan kaynaklı bir acı, hayal kırıklığı demek hüsran. Yani Rabbimiz diyor ki insan hüsrandadır diyor. Devamında diyor, ancak iman edip salih amel işleyenler, ha demek ki her insan hüsranda değil. Kimler müstesna? İman edenler, salih amel işleyenler, birbirine hakkı tavsiye edenler, şu an hakkı tavsiye ediyoruz birbirimize, birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna diyor Rabbimiz. Şimdi baktığın zaman, derinliğine inmediğin zaman, ya abi bunda ne var ki yani, insan hüsrandadır filan. Kardeşim öyle manalar var ki, öyle manalar açıldı ki. Bakın, asr-ı saadetle ilgili muhtemelen ilk kez duyacağınız bir şey, ben araştırma yaparken ilk kez duydum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabeler birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Vel Asr suresini okumadan, sonra da biri bir diğeri selam vermeden ayrılmazlardı. Yani biz 1400 sene önceye gitsek Abdullah abi şunu göreceğiz. Bir sahabe bir sahabeye selam veriyor, selamını alıyor. Sonra birisi birine Asr suresini okuyor ve selam verip ayrılıyorlar. Selam gibi bir şey ya. Neden? Neden böyle yapıyor sizce sahabeler? Bakın anlamını düşünün. Bir sahabe bir sahabeyle karşı hayal ediyoruz şu anda. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Sonra şunu söylemeye başlıyor bir sahabe diğerine. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak salih amel işleyen, iman eden, birbirine hakkı tavsiye eden, birbirine sabrı tavsiye edenler müstesna diyorlar ve dağılıyorlar. Yani birbirlerine hayata geliş amaçlarını sürekli her karşılaşmada hatırlatıyorlar. Yani bir sahabe diğer sahabe diyor ki insan hüsrandadır diyor. Bu dünyadan elimiz boş gitmek istemiyoruz, günahlara batmak istemiyoruz. Boş işlerle meşgul olup ömür bittikten sonra 80 yaşına gelmişsin, ne yaptın Allah için? Hiçbir şey yapmadım. Bu olmasın diye birbirimize sürekli hatırlatıp bak insan hüsrandadır, iman et, salih amel işle, hakkı tavsiye et, sabrı tavsiye et deyip dağılıyorlar. Çok enteresan geldi bana yani selam kadar yaygın bir şey olması Asr suresinin benim çok dikkatimi çekti. Şimdi hüsran kelimesi neydi kardeşler? Hüsran, insan hüsrandadır. Kaybetmek, yani karlı çıkmamak. İnsan hüsrandadır'dan mana ne olabilir? Düşünsene 80 yaşına gelmişsin. Artık kimse kalmamış dünyada. Şöyle geçmiş hayatına bir bakıyorsun. Namaz yok, oruç yok, zina var. Kötü videolar izlemişsin, berbat bir hayat. İşte hüsrandasın abi, kayıptasın. Gidiyorsun ahirete, ne var elinde? Hiçbir şey yok. Elin bomboş mu? Bomboş da değil, günahları doldurmuşsun gidiyorsun. İşte hüsran. Tabii kendimizi de bunun içine dahil edelim Ahmet abi. Saçma sapan izlediğimiz şeyler, boş vakitler, belki kul hakkına girdiğimiz şeyler değil mi? Ne kadar çok aslında hepimiz bundan hissediyoruz. Yani insan hüsrandadır derken biz de bunun içindeyiz abi. Ama şunları yaparsak bundan müstesnayız, kârdayız. Ne onlar? Bir, iman eden, salih amel işleyen yani sevap kazandıran işler, Allah'ın emrettiklerini yapmak, Allah'ın yasakladıklarını yapmamak. Başka, hakkı tavsiye edeceğiz, böyle boş durmayacağız, insanlara bir şey anlatacağız. Başka, insanlara sabrı, bunları yaparsanız diyor Rabbim, hüsranda değilsiniz, her şey bittiğinde kârdasınız. Peki, şöyle biraz tefekkür edelim mi hüsran meselesini? Abiler, kafile kafile insanlar bu dünyaya geliyor gidiyor, farkında mısınız? Bak şu andaki kafile kaç kişi? 7.7 milyar insan var şu anda dünyada. Biz bir kafileyiz ve 100 sene sonra 7.7 milyar insandan bir tanesi bile toprağın üstünde değil. Hepsi nerede? toprağın altında. Buna karşı çıkacak birisi var mı? Mesela bir ateist diyebilir mi? Ya ben öyle düşünmüyorum diyebilir mi? Yok. Herkes sus pus. Herkes kabul buna. Peki bundan önceki kafile, 7 milyar insan atıyorum 100 sene önce, toprağın altındalar abi. Ya bunu düşünce kafayı yiyorum bakın. Dünya kuruldu kuruladı yaklaşık 105 milyar insan yaşamış. Açalım hesap makinesini. Şöyle 105 milyar kaç stadyuma denk geliyor bakalım şöyle. Kaç oldu şu an? Milyon mu? 3 sıfır daha koydurtmuyor bile yani düşün hesap makinesi. Tamam bölü. 50 bin kişilik bir stadyum diyelim. Ben de 3 sıfır koymadım, 50 yaptım. Ya bilmiyorum matematiğim çok kötü de yanlış hesaplıyorsam söyleyin bana. 2 milyon 100 bin stadyum dolusu insan bu dünyada toprağın altına girmiş. Yanlış mı hesaplıyorum ya? 2 milyon 100 bin stadyum dolusu. Bak Şükrü Saraçoğlu'nu düşün. Onun gibi 2 milyon 100 bin tane stadyum düşün. İçinde 50 bin tane insan var her birinin. Ve hepsi toprağın altına girmiş. Abi ne kadar yalan bir dünya ya. Ne kadar elimizde hiçbir şeyin kalmadığı hüsranla biten hayatlar. Albert Einstein bunlardan bir tanesiymiş. Çok zeki bir adam. Gömmüşler abi. Nikola Tesla ne biçim icatlar yapmış. Abi gömmüşler icatlarına falan bakmamışlar. Yani şu 105 milyar insanın içinde ne şöhretli insanlar. Ne güzel simalı, yüzüne bakmaya doyamayacağın, ya ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel dediğin, heyecan dolu, gençlik dolu insanları bütün o gençlikleriyle birlikte toprağın altına atmışlar. Bir kısmı hüsran içinde, büyük bir kısmı kâr içinde. 7.7 milyarlık kafilenin insanları, 100 sene sonra biz gideceğiz başka kafileler gelecek. Yani ruh halimi bilmiyorum size aktarabildim mi? Ama ben bütün bu manzarayı düşününce işte bizden önce 7 milyar insan gelmiş, gitmiş kafile. Ondan önce 6,5 milyar insan hop gitmiş. Ondan önce 5,5 milyar insan hop gitmiş. Ya geliyor, gidiyor, geliyor. Ya ne oluyoruz abi ya? Ne oluyoruz? Ne kadar yalan bir dünya ya? Bu kadar yalan, bu kadar geçici, kimsenin elinde kalmayan bir dünyada acaba bir çaresi yok mu ki böyle bir hüsrana uğramasak? Yani o kafile geldiğinde gitse yine ama güzel yerlere gitse, cennete gitse diye bir şey olabilir mi? Evet var. Bir, iman etmek. Allah ve Resulüne getirdiklerine. İki, salih amel işleyeceksin. Yaramazlık yapmayacaksın kardeş. Çok değil. 20-30 sene sonra öleceğiz zaten. Sana 500 sene Allah için çalış, haramlara girme demiyorum. 20-30 sene sonra gidiyorsun. Başka? Hakkı tavsiye et. Sabrı tavsiye et. Rabbimiz diyor ki bunları yaparsan hüsrana uğramayacaksın diyor. Çok yalan, bana mı öyle geliyor ya? Dünya bana çok şu an yalan geldi. Kimsenin elinde kalmıyor. Herkesle nişanlanmış dünya. Gönül eğlendirmiş ama kimseyle evlenmemiş. Çok garip bir şey ya. Bu bardak enteresan bir bardak. Bir farkı var.
Çatlak.
Evet bu bardak çatlak. Özellikle bu çatlak bardağı buraya koyduk. Görüyorsunuz arkadaşlar. Altına da bayağı su sızdırmış. Konumuzla ne alakası olur? Bir tahmin varsa alayım bir tahmin. Ya salla ya önemli değil.
Abi o içindeki su bizim ömrümüz gibi akıp gittikçe bizim ömrümüz de gidiyor.
Kardeşim bravo ya. Şimdi abiler Neyzen Tevfik diye birisi var. Çok güzel bir sözünü buldum. Diyor ki hayat çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir. İçmesen de tükenir. Çok garibime gitti bu söz. Ben tabii yani neyi kastettiğini anlamadım. Hani belki dünyevi bir manayı kastediyor. Ama ben şöyle düşündüm. Bu Fatih Yağcı'nın hayatı, bu senin hayatın ve çatlak. Yani bundan sonraki hayatımı Allah'a adayacağım. İlk fırsatta paramı biriktirip umreye gideceğim. Allah için yaşayacağım, Kur'an okuyacağım, namaz kılacağım, kazalarımı bitireceğim dersen de bu su bitecek. 60 yaşına gelip şöyle bir hayatına bakacaksın. Ya bana gelmez böyle şeyler. Ya bırak biraz daha takılayım desen de 60 yaşına geleceksin. Bardaktaki su bitecek. Yani ya çatlayarak gidecek, elinde hiçbir şey kalmayacak. Ya da bunu içeceksin, ebedi bir alemde karşılığını göreceksin. Ya bir bankaya benzetiyorum ben bazen. Kefenin cebi var mı çocuklar? Değil mi? Kefenin hiç modası değişmemiş biliyor musunuz? Tarih boyunca hani şuna şuna ekleyelim böyle bir şey yok. Bembeyaz böyle bir şey kefen. Kefenin cebi yok ne demek? Hiçbir şeyi götüremezsin. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Dünyada böyle bankalar var. Nedir onlar? İşte camiler gibi veya Kur'an-ı Kerim okumak gibi. Oraya yatırım yaptığınız zaman hani burada para yatırıp İzmir'den çekebiliyorsun ya. İşte bu gibi yatırımlar yapıp mesela şu anda da böyle bir yatırımın içindeyiz değil mi? Şu an burada olmasaydınız ne yapıyordunuz? Belki yeni bir dizi çıkmış onu izliyorduk. Boş vakit geçiriyorduk değil mi? Şu an burada yatırıyoruz. Ahirette çekeceğiz. Yani evet kafileler gidiyor ve insana gerçekten bu çok acı veriyor. Ama kafilelerin bazıları çok güzel bir yere gidiyorlar. Şimdi kardeşler Buraya kadar tamam mıyız? Asr suresindeki mana neymiş? İnsanlar hüsrandaymış ama hepsi değil. Şimdi size Pablo Picasso ile ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Pablo Picasso kimdir bu? Ünlü ressam, dünya tarihine geçmiş, dünyanın en etkili insanlarından bir tanesi. 1950'de Dünya Barış Kongresi'ne katılıyor. Orada bir tane de 12 yaşında bir velet var. İsmi Brian Blessed diye bir tane çocuk. Bakıyor, diyorlar ki bu Picasso diyorlar. Çocuk bakıyor, yok ya diyor Picasso falan değil bu diyor. İnanmıyorum Picasso olduğunu. Artık kafasında nasıl Picasso'yu kurduysa. Picasso da inanmayınca cebinden bir kağıt çıkartıyor. Bir kalemle bir güvercin çiziyor. Bu güvercini çiziyor. İmzası var Picasso'nun, görüyorsunuz değil mi? Sonra çocuğa uzatıyor. Çocuk bakıyor, sen diyor Picasso değilsin diyor. Bu da güvercine benzemiyor zaten diyor. Kağıdı fırlatıyor, atıyor. Arkada bir tane çakal eğiliyor. Alıyor bunu, cebine koyuyor abi. Aradan yıllar geçiyor. Picasso ününe ün katıyor. Daha meşhur birisi oluyor. Yaptığı en ufak tablolar bile çok büyük paralara satılıyor. Ve bu kağıdı tutan kişinin elindeki bu eser 50 milyon pound'a satılıyor. Ya bu Picasso falan değil, sen de Picasso değilsin diye atıyor çocuk. 50 milyon pound'u atıyor. Ve adama yıllar sonra bir röportajda soruyorlar. Yani finansal olarak bu kağıdı atan kişiye büyüyor tabii. Finansal olarak böyle çok büyük bir yatırım, yanlış bir yatırım yaptınız mı diyor. Evet diyor, yani o kağıdı atmakla diyor hayatımın en büyük kaybını yaptım diyor. Ben bunu niye anlattım size? Ya bu kağıt niye bu kadar değerli? Veya Picasso'nun yapmış olduğu eserler neden çok pahalıya satılıyor? Bakın arkadaşlar, dünyada bir madde var, bir de mana var. Elinize bir kitabı aldığınızda, o kitabı açtım mesela Çince. Şu an bu kitap ne? Senin için sadece bir maddeden ibaret. Ama Çince bilsen, onu okuduğunda anlasan, ha kitabın sadece maddesi yok, kitaba yüklenen bir de anlam var, bir mana var. Bu dünyada böyle işte. Bir baktığın zaman madde itibariyle biz insanlarız. Ne kıymetimiz var? Ya şu insanın ne kıymeti var? Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Hitler ne yapmış insanı? Sabun yapmış yani, anlatabildim mi? Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Hani şey gibi de değil. İneğin eti vardır, sütü vardır, derisi vardır, tereyağı vardır, çeşit çeşit peynirleri vardır. Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Ama mana itibariyle nasıl bir kıymetimiz var? Yani Allah'a bakan yönümüzle kainata bakıp neden geldiğimizi düşünmek, anlamlandırmak, Rabbimizi bulmak, ona ibadet etmek, kainatı yaratan Allah'a yönelmek, mana itibariyle çok değerliyiz. Pablo Picasso'nun bir eserini alsak ve gitsek müzayede salonuna, desek ki biz bunu satmak istiyoruz çıkarttırmaya, 50 milyon pound'u satabiliriz. Neden? Manaydı. Peki aynı eseri alsak de Hurdacılar Çarşısı'na gidiyoruz. Dayıcım, ben bunu satmak istiyorum, Pablo Picasso'nun eseri. Dayı şöyle bir bakacak. Oğlum ben buna 100 lira vereyim. O da hani paşa gönlün olsun, kendine git şuradan bir tavuk dürüm al diye, paşa gönlün olsun diye verir değil mi? Neden? Ondaki değeri tartacak bir adam değil. Eser doğru yerde değil. İşte biz de dünyada kıymetli miyiz? Sen değerli bir insan mısın mesela? Biz sana kıymet veremeyiz. İnsanlar senin kıymetini bilemez. Senin kıymetin Rabbinin yanında. Allah'a yöneldiğin zaman bir kıymet ifade ediyorsun. Tıpkı Antikacılar Çarşısı'na gidince Pablo Picasso'nun eseri çok değerli olduğu gibi, sen de Rabbine elini açtığın zaman, ona yöneldiğin zaman kıymetlisin, ebedi bir kıymet alıyorsun. Ebedi bir cennet hak ediyorsun. Ama onun yanında olmadığın zaman, başka onun emretmediği şeyleri yaptığın zaman kıymetin yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bakın arkadaşlar, anladık değil mi? Bir madde var, bunun bir maddesi var, kağıt. Bir de bunda bir sanat var, bir mana var. Şimdi insanı eğer mana itibariyle değerlendirmesek, yani işte Allah var, ahiret var, ona yöneleceğiz, ebedi bir alemi yakalayacağız, kainata bakıp Allah'ın esmalarını okuyup bunları tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Bunu bir kenara bıraktığımız zaman ne oluyor biliyor musun? İnsan hayvan gibi bir şey oluyor. Ne yaptın abi? Tamam, bu manaları düşünmeyeceğim. Ya bu ince şeyler bana gelmiyor kardeş. Ben yaşıyorum hayatımı. Ben 10 numara kahvaltımı yaparım. 500 liraya bir kahvaltı yaparım. Ben giderim işte steak yerim. New York steak şudur budur. Eğlenirim. Benim amacım bu dünyada yemek, içmek. Benim amacım bu. Ben bunun için yaşıyorum. Böyle ince manaları düşünmeyeceğim. Aslında birçok insanın profilini anlatıyorum şu anda. Zevk için yaşamak. İyi de güzel kardeşim. Yani benim bildiğim hayvanlar da yiyorlar, içiyorlar. Bir takım cinsellikleri var ve ölüyorlar. Ya böyle bir kıymetin yok ki senin. Odun gibi bir şey yani. Hiçbir kıymeti yok. Ve hayvan kadar da olamıyor biliyor musunuz insan? Mesela hayvanda şey var mı? Geçmiş gelecek. Yok. Yani insanda geçmiş gelecek var mı? Var. Yani gelecekten gelen endişeler şu anda beni üzüyor mesela. Ya ne olacak? Yapabileceğim mi? Bak şu an beni üzüyor. Gelecek endişesi var. Hayvanda bu yok. Hayvan bulunduğu anı yaşıyor. Geçmiş insanda var mı? Evet. Yaşadığın şeyler senin psikolojini bozuyor. travmatik şeyler yaşıyorsun. Yani insana geçmişten ve gelecekten acılar geliyor. Hayvanda öyle bir şey yok. Madde itibariyle insan bir hayvan kadar bu dünyadan lezzet alamıyor. Ama mana itibariyle insan bambaşka bir şeye dönüşüyor. Peki Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi var 23. sözde. Buraya not aldım, onu bir okuyayım. Diyor ki maddenin gayesi ve meyvesi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi, bakın hayvan olamıyor, hayvanatın en acizi ve muhtacı, en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i küçük bir hayat geçirmektir. Sonra insan tefessü eder, toprağın altına giriyorsun, çürüyorsun, gider. İşte inkar mahiyeti insaniyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Allah'ı inkar ediyorlar ya ateistler, biz inanmıyoruz diyorlar ya. Abi baksana ne kadar anlamsız bir hayat ya. Öldükten sonra biz yok olacağız diyorlar. Cennet cehennem yok diyorlar. O zaman senin yaşadığın her şey çok boş. Niye? Ya işte ben Nobel Barış Ödülünü alacağım, kariyer yapacağım. Tamam güzel kardeşim de öldükten sonra yok olacaksın. Yani sanki böyle dağa tırmanıyorsun, biri seni sürekli aşağı bırakıyor gibi. Ya şunu yapacağım, bunu bulacağım, şunu geliştireceğim, şöyle bir yuva kuracağım. Çok tamam, hepsi çöp, hepsi bittiğinde sen yok olacaksın sana göre. Görüyor musunuz? Yani insanın bir anlamı kalmıyor. Hayata bir anlam yükleyemiyorsun. Ne söylerse söylesin, şunu vuruyorsun suratına. İyi de kardeşim bu saydıklarının hepsi bir gün yok olacak. Bir anlamı kalmayacak. Bu sefer ne oldu? Hayatın bir anlamı, bir gayesi kalmadı. Yani hayvandan daha aşağı düştü ve insanın psikolojisini düşünsene. Sürekli yok olacağını düşünen bir insan bu dünyada da rahat edemez. Şimdi bir ekrana bir şey daha yansıtacağım kardeşler. Bir buz satıcısını yansıtacağım. Fahrettin Razi Hazretleri Asr suresinin anlamını düşünüyor. Ve Asr suresinin anlamıyla alakalı çok güzel bir tespit yapıyor. Diyor ki ben buz satıcısını görüyorsunuz. Nedir buz satıcısı? Şimdi pek kalmadı da eskiden herkeste dolap olmadığı için pazarlarda böyle kalıp kalıp buzlar satılıyor. İnsanlar alıyor eve götürüyor. İşte suyu soğutuyor, yemekleri işte bir takım şeyleri koruyor. Anlatabildim mi? Buz satıyor. Ama buz satıcısının domates satıcısından bir farkı var. Bir dezavantajı var. Nedir o? Buzun erimesi gibi bir problemi var. Fahrettin Razi bir gün çarşı pazardayken bunu görüyor. Buz satıcısını görüyor. Diyor ki ben Asr suresinin manasını bir buz satıcısından öğrendim. Müfessir adam ya. Buz satıcısından ders alıyor. O satıcı bağırarak pazarda şöyle diyormuş. Sermayesi eriyip yok olan bu adama yardım ediniz. Sermayesi yok olup giden bu adama yardım ediniz diye bağırıyormuş adam. Çok enteresan bir sahne değil mi? Biri domates satıyor, biri biber satıyor. Buz satıcısı diyor ki sermayem eriyor, gidiyor, bana yardım edin, satın alın bunu diyor. Ve bunu gören Fahrettin Razi, ünlü müfessir, Asr suresini anladım diyor. Asr suresinde ne diyordu arkadaşlar ikinci ayet? İnsan hüsrandadır diyordu. Ne anladı sizce Fahrettin Razi?
Hayat diyor, geri gidiyor, geçiyor.
Evet, eriyor diyor. Yani benim bir hayatım var mesela. 70 sene yaşayacaksam 39 senesi buzun eridi. Peki ne yapmam lazım? Ya bana verilen sermayeyle, ömürle sonsuz bir hayatı kazanmam lazım. Ama buzlarım eriyor, sermayem eriyor. Bir an önce ebedi hayatı kazanacak işler yapmam lazım. Eriyor bir yandan. Aynı o adamın telaşı gibi bir telaşın içinde olmamız lazım. Eriyor her şey. Ömür sermayesi bitiyor. Kaç yaşındasın? 18 senen erimiş güzel kardeş. Abi siz kaç yaşındasınız? 50 sene abi, buzlar erimiş. Bilmiyorum ne kadar ömrünüz var. 20 sene varsa ebedi hayatı kazanıp günahlarımızı affettirmek için 20 sene var. O buz satıcısının telaşı gibi sermayesi eriyip giden bir adam gibiyiz. Şimdi düşününce bir anda insanın alemi değişiyor değil mi? Bakın böyle briketten tuğladan bir duvar düşünün. Her gün ne oluyor biliyor musun? Her gün tuğladan bir tanesini çekiyorlar, arkaya düşüyor. Bir tanesi mesela bugün gece 12 olduğunda bir tuğlam gidecek. Kaç tuğlam kaldığını bilmiyorum, öyle bir sorun var. Ama tak tak tak tak, hani böyle arada tuğlaların olmadığı bir duvar düşünün arkadaşlar. Sermaye gidiyor tık tık tık. Bir gün ne olacak o duvar? Yıkılacak. 7.7 milyar insanın içinde bir kafileyiz burada. Ve yıkılıyor, gidiyor. Bakalım nasıl gideceğiz? Yani kardeşler, şöyle bir düşünüyorum da ya bu hüsran kelimesi gerçekten beni çok böyle garip bir hale soktu. Hüsran, ya bir kelime insanı niye bu kadar etkiler? Bakın arkadaşlar, bizim kıymetimiz neredeydi? Allah'a bakan yönümüzdeydi, doğru mu? Pablo Picasso gibi. Ya mesela sen şöyle bir şey yapsan, Picasso'nun tablosunu aldın, gittin Urcalar Çarşısı'na 100 liraya sattın. Herkes de bunu öğrendi. Orijinal tabloyu 100 liraya satmış. Sana nedir arkadaşlar? Değil mi? Enayir oğlum, salak mısın lan? Ne yaptın sen? Peki size desem ki bu ucuz satış gibi kendi hayatımızın da yüz binlerce ucuz satışı olduğunu, aslında bu enayi dediğimiz kişinin birçok defa biz olduğunu söylesem. İnsanın hali garip kardeşler. Gerçekten garip. Benim kıymetim Allah'ın yanında, secdede, Allah'a yönelmekte diyor ama onu haramlara sokan arkadaşlarla takılmaya devam ediyor. Sırf makarası iyi diye onlarla takılıp, ne bileyim, namaz kılan arkadaşların sıkıcı bulup. Ya güzel kardeşim bak, senin kıymetin o haram sofralarında değil. Ya şöyle bir delikanlı olalım ya. Ömrümüzü nerede geçirdiğimize bakalım. Özellikle 15 ila 20 yaş arasında. Ben kendi adıma düşünüyorum. Ya saçma sapan arkadaşlıklar. Yani beni cehenneme yollayacak arkadaşlarla birlikte takılıyorum. Adamlar benim cehenneme odun atıyor. Ya bak sana şu kızı ayarlayalım mı? Oğlum hadi lan böyle takılma ya. Ne bu ya? Namaz, abdest böyle. Bomboş böyle bir hayat yaşıyorsun. Sonra yaşlanınca çok pişman olacaksın. Yaşlanınca bunlar, bu imkanlar olmayacak gibi. Tavsiyelerde bulunan arkadaşlarınız yok mu? Güzel kardeşim, senin kıymetin Allah'ın yanında. Senin kıymetin o haram sofralarında değil. Senin kıymetin otobüsle bir kızla göz göze gelirim de kesişir miyim dediğin şeyler değil. Saçma sapan ortamlarda, saçma sapan videolarla ömrünü tüketiyorsun ama senin yerin orası değil. O arkadaşların seni sırattan geçiremezler. O arkadaşların sana ebedi sonsuz bir hayatı veremezler. O arkadaşların hepsi birleşse sen cehenneme girdiğinde al seni çıkartıyoruz diyemezler. Senin yandığın ateşin içine odun atıp senin ebedi hayatını mahvetmeye çalışan insanların yanında senin bir kıymetin yok. Ama sen senin ciğerine 5 para kıymet vermeyen arkadaşlarla takılmaya devam ediyorsun. Ya onlara mesafe koy dediğinde ailen, yok ya koymayacağım diyorsun. Niye? Makara tukara sohbet etmek zevkli mi geliyor? Peki sen ateşe girdiğin zaman, acı çektiğin zaman o makara tukaraların bir kıymeti kalacak mı? Ve yapayalnız bakın istatistiğe baktık. İnsanın arkadaşlıkları da bitiyor, 40 yaşından sonra azalıyor. Ebedi alemde o arkadaşların senin yanında yok. Ciğerinize hani diyorduk ya, Picasso'yu 100 liraya satmış, vay enayi. Picasso yanlış yerde satıldı. Sen nereye koydun kendini? Al Picasso sana. Ne işin var abi ya? İnsanın 40 tane arkadaşı olursa, 40'ı da hayırsız olursa, günahları, haramları onu sevk ederse insana ondan biraz bulaşır. Nefsin var ya. Ha nefsin yoksa eyvallah. Abi bende şehvet yok. Abi bende hiç günahlara meyil yok. Evliyayım ben diyorsan eyvallah, belki etkilenmezsin. Ama hepimiz nefis taşıyoruz. Bir anda insan aldanabiliyor. Bir bakışa aldanabiliyor. Ve sen 40 tane arkadaşla takılıp onların hiçbir pislik almadan yaşayamazsın. 40 tane hayırlı arkadaş düşün. Biri diyor ki birader bugün teheccüde 10 rekat mı kılalım? Öteki diyor ki hayır diyor 6 kılalım diyor. Beyler teraviye gidiyor muyuz Sultanahmet'e? Aa hayır olmaz, ben gelmiyorum. Eyüp Camisi'ne gideceğim ben. Böyle muhabbetler dönüyor. Şimdi bu kadar adamın yanında, bu kadar hayırlı adamın yanında insana illaki bulaşır. Yani şöyle arada kalsan, ya bugün sünneti kılmasam mı desen, onlara bakıp kuvvet alırsın. Vicdan azabı hissedersin. Düşünsene kafede oturuyorsun 40 kişi. Beyler hadi gidelim namazı vaktinde kılalım diyorlar. Sen oturacaksın veya kalacaksın, aradasın. Ne olur o sana bir kuvvet olur değil mi? İnsanın kendisine yapabileceği en güzel şey ne biliyor musunuz? İşte etkileşimde olduğu arkadaşları seçmek, telefon rehberinden bazılarını silmek, bazılarını engellemek. Ya abi onlara da İslamiyet anlatacağım ben diye saf niyetlere girme. Onların eli daha güçlü, onlar harama çağırıyor seni. Senin nefsinde o haramlara meyilli. Sen önce bir kendini düzelt, anlatabiliyor muyum? Öyle değil mi ya? Ben bakıyorum, açık ve net söylüyorum. Özellikle üniversite 1 ve üniversite 2'deyken, İngiliz Dili Edebiyatı bölümünde okurken hiçbir kıymetimin olmadığı ortamlarda takıldım ve bana hiçbir kâr olmadı. Sadece cehennemime daha fazla odun atmış oldum. Elhamdülillah tövbe ettik. Rabbim inşallah affetmiştir. Ama insanın bu hali gerçekten çok garip geliyor bana. Belki de hani böyle haram sevdalar vardır ya böyle. Bilmiyorum, hiç aşk acısı yaşadınız mı? Yaptığın hiçbir şeyden lezzet almıyorsun. Şimdi acaba düşünüyorum. Bunlar şey mi yani? Kendimizi yanlış yerde konumlandırdığımız için böyle bir tokat mı? Yani bak sen buraya ait değilsin. İşte bak acı çekiyorsun. Senin kıymetin Rabbinin yanında uyarısıydı. Biz mi anlamadık acaba? Ve düşünsenize arkadaşlar, biz o kadar şeyler yapmışız. Rabbimizin yapma dediği birçok şeyi yapıp, yap dediği birçok şeyi yapmamışız. Ama bakın Rabbimiz ne diyor? Kuşluk vaktine andolsun. Duha suresi. Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki. Çok etkileyici bir ayet. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı da. Yani düşünsene, bütün bu saçma sapan işlerle meşgul olurken, Allah var deyip yokmuş gibi yaşarken, hani Allah beni görmüyormuş gibi yaşarken, hani Allah, hani madem öyle istiyorsun, tamam artık ne yapıyorsan yap diye Allah bizi bıraksaydı. Ya bizim halimiz ne olurdu abi ya? Bazen başımıza bir musibet geliyor. Ya bunlar niye beni buluyor ya? Hep mi beni bulur ya? Bir dert bitiyor öteki başlıyor diyoruz ya. Güzel kardeşim sen anlamıyorsun. Senin anladığın değil bu. Ne yapalım yani? Allah Kur'an-ı Kerim'inde sana yapma diyordu. Takmadın. Hadis-i şerifler gördün. Geç dedin. İleride dedin. Şimdi başına bir musibet geldi. Aşk acısı gibi mesela. Değil mi? Dine yöneldin sen mesela. Bir geldi böyle başına. Böyle bir uyanmaya başladın. Uykun çok ağırdı. Bu sefer seni uyandırdı. Ya şöyle bir şey mi istiyorsun? Yanlış yola girdiğin zaman Allah seni hiç uyarmasın. Sen harama depar at. Ölüp gözlerini kapayıp gözlerini açtığında cehennemde uyan. Bunu mu istersin yoksa şunu mu söylersin? Allah'ım keşke beni dünyadayken yanlış yaptığında uyarsaydın. Anlamadığımda da anlayacağım dille uyarsaydın mı dersin? İşte başımıza gelenlerin sebebi belki de bu. Bakın buradayız. Değil mi? Demek ki Rabbimiz bizi terk etmemiş. Bütün hatalarımıza rağmen. Ya şu beni, şunu düşünmek beni çok etkiliyor. Düşünsenize o kadar ibadet noktasındaki zafiyetler, yanlış yerler. Yani şu su örneğindeki gibi. Ömür gidiyor. Bak çatlamış gidiyor. Barlar sokağında da bu ömür geçebilir. Bak sızıyor. Kabe'de de bu ömür geçebilir değil mi? Bir şekilde elimizden çıkıyor. Şunu düşünmek beni çok etkiliyor. Çünkü genelde hayatımızda şöyle şeyler var. Namaza başlayıp bırakmak. Başladım, bıraktım. Başladım, bıraktım. Ama sen bıraktın ya namazı. Bugün kılmıyorum yatsı dedin ya Rabbim seni bırakmamış. Sen zinaya yaklaşmayın diye bir ayet var biliyor musun? Zinaya yaklaşmayın diyor. Sen bunu içe saymışsın. Abi elini tutuyorum. Ne olacak ya demişsin. Ya güzel kardeşim o da haram. Anlatabiliyor muyum? Bak yaklaşmayın diyor. Eğer onu zina olarak görmüyorsan onu yaklaşmak olarak algıla. Uzak dur, mesafeli dur. Kesişiyorsun. Yani ne? Abi ileride evleneceğiz. İyi de şu an evli değilsin. Sen yarın öbür gün evlenince girmiş olduğun bütün haramların yanına artı mı eklenecek zannediyorsun? Öyle bir şey yok. Sen karınla evlenmeden önce zina yapmışsın. Bu garip bir şey değil mi ya? Değil mi? Yani mekanizma öyle işlemiyor değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Ben işte zina yapıyorsun, bir kızla çıkmaya başladın, zina yapıyorsun, takılıyorsun, sarılıyorsun, öpüyorsun, kokluyorsun. Niye evleneceğim? Evlendin, melekler şöyle mi yapıyor? Geçmişte bununla ilgili bütün günahlarını sevaba çevirin veya bütün günahlarını silin diye bir mekanizma mı var? Çok garip ya, düşünsene ahirete gitmişsin, eşiyle zina yapmış. Ya nasıl olur bu evlenmeden önce? Yahu kardeşim böyle şeylere gerek var mı ya? Ve bütün bunlara rağmen, bakın bütün bunlara rağmen Rabbimiz bizi terk etmedi. Rabbimiz bize darılmadı. Yaklaşmayın dedi. Yaklaştın. Ama o yine seni terk etmedi ki buradayız. Beni en çok etkilen şeye geleyim. Söyleyip duruyorum da. Allah kainatı yaratmış. Galaksileri idare ediyor. Bir karıncanın vücudunda neyin olduğunu idare ediyor. Senin kalbinden geçeni okuyor. Bütün bu kudret, bütün evreni kuşatan, makrodan mikroya kadar bütün evreni yöneten bir kudret var. Sen ona yanlış yapıyorsun. Seni bırakmıyor, sana darılmıyor. Ellerini açıp Allah'ım tövbe ediyorum, vallahi bir daha yapmayacağım, Allah'ım bir daha yapmayacağım diyorsun. Senin tövbeni kabul ediyor. Senin tövbeni kabul etmeye hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen, seni bağışlamaya zerre kadar ihtiyacı olmamasına rağmen seni affediyor. Sana cenneti vermeye muhtaç mı Allah? Değil. Sana ebedi cenneti veriyor inşallah. Ama böyle bir Allah'a kul olmak varken, yani kardeş tövbe et ya, tamam yeni bir hayata başla demek varken, insan ya şimdi değil, şu bitsin, bu bitsin diye böyle erteliyor ya, böyle çirkin bir pazarlığa giriyor ya, çirkin bir oyun bu. Ya kimle pazarlık yapıyorsun kardeş ya? Allah'ım işte bir evlilik hayatım düzene girsin, Allah'ım şu işim... Ya kimle pazarlık masasına oturuyorsun kardeşim? Kainatı yaratan Allah sana bir şey diyorsa o işin bitmesi lazım. Şöyle olsa ne yaparsın, hani erteliyorsun ya, işte sonra yapmayacağım, işte hayır, bir daha gireceğim günaha, şöyle böyle. Ya Allah kalbini mühürlerse, ya bir daha geri dönme fırsatın olmazsa, anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bazı aldığımız kararlar son kararlarımız olabilir. Ya ölüm gelir, şimdi Metin kötü bir karar aldı. Abi tövbe etmiyorum ya, ben daha var, bir şeyler var, şey yapayım, bir düzene girsin hayatım dedi. Bir, ölüm Metin'i birazdan çıkışta alabilir. İki, kalbi mühürlenebilir. Ya bir patron sana dese dosyayı getir, getirmesen. İkinci oldu, üçüncü oldu. Ya dosyayı getirir misin? Getirmiyorsun. Beş oldu, on oldu. Ne olur? Belli bir süre sonra. Kovulursun değil mi? Bir müddet var. Hani bin mi, on bin mi bilmiyorum. Herkes için değişir. Ama belli bir yerden sonra insan gayretullah'a dokununca, onun kalbi mühürlenince artık onun geriye dönme şansı kalmıyor. O yüzden verdiğimiz kararları son günümüz, dünyadaki son günümüz gibi düşünelim ki hüsrana uğrayanlardan olmayalım. Arkadaşlar, 7.7 milyar insanlık kafilenin insanları. Gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. ya elimiz bomboş gidiyoruz ya da elimiz dolu, salih amellerle dolu diyoruz, gidiyoruz. Çok değil, 20 sene daha dişimizi sıkacağız, ebedi aleme gideceğiz ve ebedi alemde, ebedi bir hayatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüğümüz, inşallah komşu olduğumuz bir hayata vasıl olacağız. Bu dünyanın saçma sapan hilelerine, hurdalarına kanmayalım kardeşlerim.